Ayrım 30.
Sosyalizmde artık uzlaşmaz karşı sınıflar yoktur. Ama bu yüzden eski ile yeni arasındaki savaşım eksik olmaz ve bir fikir savaşımı halinde yansır. İnsanlar gerçeğin kendi içinde sakladığı çözümlerin bulunmasına yol açan fikir savaşımı içinden geçerek kendi zamanlarının koyduğu sorunların bilincine varırlar. Onun için Hegel gibi idealistler tarihsel hareketi doğuran şeyin fikirlerin diyalektiği olduğunu sanırlar. Bazı tarihçilerin geçmiş hakkında verdikleri metafizik imgeye karşın geçmişte güya düşüncelerde ve yüreklerde bir uyumun hüküm sürdüğü, fikir savaşımının bulunmadığı kutlu çağlar olduğu yanlıştır. Aslında egemen sınıflar tarafından zalimce, hoyratça bastırılan resmi tarihin bilmezlikten geldiği karşıt akımlar vardır. O kadar övülen orta çağ, yergili, taşlamalı halk yapıtlarında, manzum öykülerde ve türkülerde kendi ruhban sınıfını feodalleri acımasızca yermiştir. Yeni fikirlere karşı baskı, egemen sınıfın örgütlü ideolojik savaşımı insanın insan tarafından sömürüsünün bulunduğu toplumların bir belirtisidir. Burjuvazi fikir savaşımını serbest ilan ederek kendisine bir ün yapmayı düşünüyordu. Aslında yalnızca burjuva ideolojisi çerçevesi içinde düşünce ve görüş özgürlüğü söz konusuydu. Bu sınıfın gerileyişiyle bu her gün biraz daha açık bir biçimde ortaya çıktı. Yalnız uzlaşmaz sınıf karşıtlıklarını ortadan kaldırma yeteneğinde bir sınıf, kendisini serbest fikir savaşımının savaşçısı yapabilir. En büyük hızla ilerlemekte olan bir toplumda, sosyalizmde en canlı bir fikir savaşımının gelişmemesi olanaksızdır. Fikirlerin çarpışmasında kendini bulmak, onların hepsini aynı kaba koymamak, fikirlerin sakladıkları sınıf çıkarlarını ayırt etmek, işte yalnızca tarihsel materyalizm militana olduğu gibi bilgine de bunu yapmayı sağlar. Kapitalist düzen otoritelerinin örneğin basın yoluyla şu fikri değil de bu fikri ön plana çıkardıkları gözden kaçmamaktadır. Eğer bir gazetede küçük tacirlerin sayısının çok yüksek oluşunun iktisadi güçlüklerin nedeni olduğunu okursak, büyük sermayenin bu teorinin ardındaki çıkarını ortaya koymayı bilmeliyiz. Bugünkü kapitalizmin ayırıcı özelliği olan azami kar yasasının dürtüsüyle sermaye küçük perakendecilere bırakılan artı değer payının asgariye indirilmesine bakar. Eğer en iyi vergi sisteminin dolaylı vergi sistemi olduğunu, çünkü bu vergileri herkesin ödediğini okuyorsak, bu artış da gene kapitalist çıkarları gizlemektedir. Gerçekte dolaylı vergi tüketim araçlarına konduğu için kapitalistten çok ücretlilere, köylülere, orta sınıflara dokunur. Ama bu fikirler yalnızca mevcut düzeni ülküleştirmek gibi bir amaçla sınırlı kalmazlar. Gerçekten de bu fikirler savaşım araçlarıdırlar. Bunları yayarak sermaye kendi işine gelen vergilendirme tarzını korumaya çalışır. Yasa ya da karar yeni önlemler için kapitalizmi sağlamlaştırmaya yardım edecek olan siyasal önlemler için ortamı ve zihinleri daha iyi hazırlar. Böylece egemen sınıf tarafından yayılan bu fikirler onun çıkarlarını yansıtırlar ve bunun için de ona hizmet ederler. İşte üst yapıdan ne anlaşıldığını kavramaya başlıyoruz. Basın yoluyla her gün yayılan şu ya da bu fikir için söyleyebileceğimiz şeyi, üzerinde daha da çok işlenmiş olan felsefe teorileri için de söyleyebiliriz. Calvinist alın yazısı teorisi konusunda Engels şöyle yazıyor. Ama Luther'in başarısızlığa uğradığı yerde Calvin'e gün doğdu. Calvin'in inancı çağının en gözü pek burjuvalarına uygundu. Onun alın yazısı öğretisi, rekabete dayalı ticaret dünyasında, başarının ya da başarısızlığın bir insanın çalışkanlığına ve beceriksizliğine değil de, onun denetleyemeyeceği koşullara bağlı olduğu olgusunun dinsel başvurumuydu. Bu koşullar isteyenin ya da rekabet edenin buyruğunda değildir. Tersine bilinmedik üstün ekonomik güçlerin lütfuna bağlıdır. Ve bu bir ekonomik devrim döneminde bütün ticari merkezlerin ve yolların yerlerini yenilerinin aldığı dönemde, Hindistan'ın ve Amerika'nın dünyaya açıldığı dönemde ve en kutsal ekonomik imanların sarsılmaya ve yıkılmaya başladığı dönemde özellikle doğruydu. İşte böylece basit bir iktisadi olay Tanrı'nın gizemli bilgeliğinin eseri haline geliyor. Burjuvalar rekabette deneyim kazanıyor ama zamanın dinsel anlayışı rekabetin yalnızca ekonomik niteliğini onların gözünden izliyor. Kader fikri dünya anlayışı gibi görkemli bir plana aktarılıyor ve dine nüfuz ediyor. Tacirler rekabetin sonuçlarından yakınıyorlar ama onunla yaşıyor, onunla zenginleşiyorlar. Rekabeti istiyorlar ama sonuçlarını istemiyorlar. Bunun avuncunu insanların önceden saptanmış bir alın yazısına katlanmak zorunda oldukları fikrinde bulunuyorlar. Alın yazısı öğretisi rekabet içinde yaşayan bir sınıfa rekabetin sonuçlarını kabul ettirmekle meta üretimini sağlamlaştırıyor. Elbette burjuva ticaretinin yıkıma sürüklediği feodaller bu öğretiyi kabul edemezlerdi. Öğreti feodalitenin manevi kılıcı Katolik Kilisesi tarafından mahkum edildi. Ama meta üretimi üretici güçleri geliştirdiği için feodal ekonomiye göre bir ilerlemeydi. Onun için Calvinist teori orta çağ inanına oranla ilerici bir rol oynuyordu. Günümüzde ise bu teorinin zamanı geçmiş, teori eskimiştir. Onun alın yazıcılığı insanın kendi alın yazısına sahip olduğu devrimci fikrine karşıdır. Büyük protestan bankacıların ideolojisi ancak kapitalizmin iktisadi bunalımlarının ve mali çöküşlerinin kaçınılmaz olduğunu, alında yazılı olduğunu kabul ettirmeye yarar. Bu örnek açıkça gösteriyor ki aynı bir fikir tarihsel koşullara göre çok farklı iki durumda olabilmektedir. Bazen egemen ekonomi biçimine zarar verebilir. Alın yazısı öğretisinin feodal düzendeki durumu gibi bazen de egemen üretim ilişkilerine hizmet edebilir. Aynı öğretinin kapitalizmdeki durumu gibi. Ancak bu ikinci durumdadır ki öğretinin bir üst yapı üyesi olduğu söylenecektir. Bu yüzden üst yapı terimi ayrım yapmaksızın herhangi bir fikir, teori ya da bunlara uyan bir kurum için kullanılmaz. Toplumun iktisadi temeline göre ona kıyasla tanımlanır. Üst yapı egemen üretim ilişkilerini yansıtan ve bunun sonucu olarak kendileri de egemen durumda olan fikirleri ve kurumları içine alır. Temel yani altyapı toplumun gelişmesinin belirli bir aşamasındaki ekonomik düzendir. Üst yapı toplumun politik, hukuksal, dinsel, sanatsal, felsefi görüşleri ve bunlara tekabül eden politik, hukuksal ve diğer kurumlardır. Her temelin o temele tekabül eden kendi üst yapısı vardır. Feodal düzenin temelinin kendi üst yapısı, politik, hukuksal ve diğer görüşleri ve onlara tekabül eden kendi kurumları vardır. Kapitalist temelin kendi üst yapısı vardır, sosyalist temelinde. Temel değiştiği ya da tasfiye edildiğinde onun üst yapısı onu izleyerek değişir ya da tasfiye olur. Yeni bir temel doğunca bunu izleyen ve buna tekabül eden bir üst yapı doğar. Siyasal kurumların yani devletin de üst yapıya girdiğini belirtelim. Gerçekten de devlet Stalin'in sözüyle egemen olan siyasal görüşlere, siyasal ideolojiye uyar, sınıf çıkarlarını yansıtan ilkelere göre örgütlendirilmiştir. Devlet en güçlü sınıfın egemen durumda olan üretim ilişkilerini kendinde kişileştiren sınıfın iktidarının örgütlenme biçimidir. İktisadi temel birincildir, devlet ikincil. Siyasal örgütlenme örgütlendirici güç olan siyasal ideolojiden ortaya çıkar. Son tahlilde devletin gücü fikirlerin gücünden kendisi de iktisadi temelin yaşamsallığının yansısı olan fikirlerin gücünden başka bir şey değildir. Siyasal gücün asıl dayanağı yığınların desteğidir. Devlet bu yığınların saflarında hüküm süren fikirlerden yararlanma durumundadır. Yığınların bu desteği yerinde olabilir ya da olmaz, yığınlar tarihsel gelişimin belli bir noktasına kadar aldatılabilirler ve sömürücü sınıfların iktidar gücü yalana dayanır. Yığınların bu desteği azaldığı zaman devlet zayıflar. İktidardaki sınıfın açıkça şiddet yoluna başvurması zayıflığının ve yaklaşan sonunun belirtisidir. Belirleyici olan şey yığınları içine alan fikirlerdir. 2. Üst yapı temel tarafından oluşturulur. Üst yapı temel tarafından oluşturulur. Onunla birlikte kaybolur. O da onun kaderini izler. Bir toplumda egemen fikirleri gerçekte o toplumda egemen durumda olan üretim araçlarının mülkiyet biçimi oluşturur. Demek ki üst yapı siyasal, hukuksal, dinsel, felsefi ve benzeri fikirlerin basit bir şekilde yan yana sıralanışı değildir. Bu fikirlerin bir iç bağı vardır. Aynı temeli yansıtırlar. Temel ve üst yapı organik bir bütün oluştururlar. Örneğin feodal üst yapı bütün bölümlerinde çözülmez bir biçimde feodal temele bağlıdır. Temelin ve üst yapının diyalektik birliği Marksist toplumsal şekillenme kavramını oluşturur. Öyleyse üst yapı elbette ki değişmez olmayan ama canlı temeliyle birlikte doğan, onunla birlikte gelişen, onun ardından ortadan kalkan bir bütün oluşturur. Sınıflı toplumlarda devletin varlığı üst yapının tüm varlığına özel bir karakter damgası vurur. Devlet üst yapının örgütleyici öğesidir. Örneğin bir sınıf eğitimini düzenleyen devlettir. İktisadi bir düzenin ortadan kalkışı sonunda üst yapı organik bir bütün olarak yok olur. Şu halde üst yapıyı, tarihsel materyalizmin temel kavramı üst yapıyı, kendi kendine yalıtılmış, keyfi bir şekilde ve herhangi belli bir üst yapıdan kopuk olarak ele alınan şu ya da bu fikir ya da kurumla karıştırmamalıdır. Her fikir ve kurum yeni bir üst yapı bütününe tamamlanırken kökten bir değişikliğe uğrar ve bundan böyle katıldığı bütünün yeni anlamını alır, kabul eder. Bunu unutmak biçimciliktir. Bu konuda özellikle anlamlı olan bir örneği dinsel okul vermiştir. Orta çağ tipi bilmesinlerci okul, devrimci burjuvazi, feodal iktisadi temeli tasfiye ettikten sonra feodal üst yapının tasfiyesiyle birlikte tarih sahnesini terk etmiştir. Daha sonra 19. yüzyıl boyunca proletaryanın devrimci yükselişinden korkan ama artık feodalitenin geri dönüşünden endişe etmeyen Fransız burjuvazisi, antidemokratik amaçlar için kullanmak üzere dinsel okulu isteklendirecekti. Ama burjuvazi ona burjuva üst yapının üyesi olarak yeniden yaşam verdi ve bu yüzden sonuç olarak onu burjuva toplumunun koşullarına uydurarak değiştirdi. Bu hiç de feodal üst yapının kendi temelinden sonra da yaşadığı anlamına gelmez. Ama yalnızca burjuva üst yapının önceleri ilerici olan kapitalist üretim ilişkilerinin artık gerici oldukları bir dönemde, gerici bir doğrultuda değişikliğe uğradığı anlamına gelir. Burjuva demokratik geleneğin mirası laik okul, bu koşullarda burjuva üst yapının bu yönelimine karşı en iyi savaşın verebilecek öğelerden biridir. Proletarya onu desteklemelidir. Böylece üst yapı ile temel arasındaki uygunluk, yalnız bütün üretim tarzının alt üst olduğu çağlarda değil, ama aynı ve bir toplumsal şekillenmenin gelişiminin çeşitli evre ya da derecelerinde de kendini gösterir. Kapitalizmde serbest rekabet evresine liberal fikirler uygun gelmektedir. Siyasete de burjuva parlamenter demokrasi, tekeller evresine ise her çizgide gericilik uygun düşer. Tekelci burjuvazi kuvvetli devlet zorunluluğunu ilan eder. Kendi meşruiyetini bozar, burjuva demokratik özgürlükleri bir yana iter. Kültür alanında birbiriyle çelişik yönleri kapitalizmin atılım dönemine ve son bulma dönemine karşılık olan iki hareket görülür. Birinci dönemde, Rönesans'tan 19. yüzyılın ortalarına kadar, burjuva kültür eleştirici bir özümleme, benimseme süreciyle insan düşüncesinin bütün kazançları, özellikle antik çağ kültürüyle gelişir ve zenginleşir. İkinci dönem burjuva kültür, daha önce içine aldığı bütün ilerici, ulusal, hümanist öğeleri yavaş yavaş kendi etki alanının, kendi dünyasının dışına atar ve çabukça ayrışır, dağılır. Hatta artık kendi geçmişine bile saygı gösteremez. Eleştirici özümleme süreci kalkar. Onun yerine bir ayırt etme, seçme süreci gelir. Evrensellik tutkularının yerine kendi öz mirasını terk etme geçer. Diderot felsefeden, Michelet tarihçiler safından, Victor Hugo ise salt şairler safından çıkarılırlar. Bu konuda sonuç olarak bir fikri ya da bir kurumu doğru olarak değerlendirmek için onun hiçbir zaman kendi kendine soyut olarak bir bölümünü oluşturduğu ve belirli bir temeli yansıtan üst yapıdan ayırarak incelememek gerekir. Bu devlet konusunda özellikle vazgeçilmez bir şeydir. Aracı, sınıflar üstü, sözde genel çıkarı cisimleştiren sosyal demokrat ve idealist devlet teorisi bir yalandır. Aynı şekilde Hristiyan demokratlar devleti ortak yararın cisimleşmesi şeklinde sunarlar. Gerçekte toplumun uzlaşmaz sınıflara bölünüşüyle ortaya çıkan tarihsel bakımdan zorunlu bir olgu olan devlet, kökeni ve niteliği ile bir sınıfın devleti olarak kalır. Yoksa bilimsel bir yanılgı olan biçimciliğe kapılmadan genel olarak ve soyut olarak demokrasiden söz edilemezdi. Daima şu soruyu sormak zorunludur. Kimin için demokrasi? Kapitalistler için mi yoksa yığınlar için mi? Not: Anarşizm, ki Fransız işçi hareketi üzerinde hala bir etki yaratmakta devam ediyor, üst yapının niteliğini ve rolünü tanımayan idealist bir öğretidir. Onun için devletin sınıfsal kökünden, iktisadi temel ile olan nesnel bağından habersizdir. Bu öğreti devlette insanın derinliğinde yatan ve aslında sınıf savaşımının bir alt ürününden başka bir şey olmayan bilmem hangi egemen olma ve iktidar içgüdüsü görür. Bu yüzden pratik alanda anarşizm yığınların siyasal ve ideolojik eyleminin gereğini yatsır. Çünkü devletin gerçek gücünün yığınların desteği olduğunu görmez. Bireyin ya da azınlığın eylemini göklere çıkararak anarşizm serüvene kapılır ve bir provokasyon aleti olarak yozlaşır. 3. Üst yapı etkin bir güçtür. Üst yapıyı doğuran temeldir. Ancak bu hiçbir zaman onun temeli yansıtmakla yetindiği, edilgin, tarafsız olduğu, temelin kaderine, sınıfların kaderine, düzenin niteliğine karşı kayıtsız bulunduğu anlamına gelmez. Tersine üst yapı bir kez doğunca etkin büyük bir güç olur. temelin billurlaşmasına ve güçlenmesine etkili bir biçimde yardım eder. Yeni düzenin eski temeli ve eski sınıfları yıkışını tamamlamasına ve onların tasfiyesine yardım etmek üzere gereken bütün önlemleri alır. Başka türlü olamazdı da. Üst yapı özellikle temel tarafından kendisine hizmet etmesi için, billurlaşmasına ve güçlenmesine etkin olarak yardım etmesi için zamanı geçmiş bulunan eski temeli ve onun eski üst yapısını tasfiye etmek üzere etkin olarak savaşın vermesi için yaratılmaktadır. Üst yapının bu alet rolünü oynamayı reddetmesi, onun temelin etkin savunucusu durumundan temele karşı kayıtsız bir duruma geçişi, sınıflara karşı aynı tutumu takınması, niteliğini yitirmesi ve bir üst yapı olmaktan çıkması için yeterlidir. Zaten daha önceden biliyoruz ki fikirler canlı güçlerdir. Ama Stalin'in burada üzerinde ısrar ettiği nokta, üst yapının kesin olarak kendi temeline hizmet etmek ve onu savunmak için oluşturulduğudur. Madem ki üst yapının üst yapı olma niteliğini yitirmesi için kendi temeline artık hizmet etmez olması yeterlidir, bu üst yapının bir çeşit tanımlamasıdır da. Üst yapı bir alettir, iyi düzenlenmiş bir planın, egemen sınıfın bilinçli bir eyleminin meyvesidir. Elbette ki egemen sınıf fikirleri yoktan yaratmaz, fikirler yansılardır. Ama belli bir sınıfın kendisi için yararlı fikirleri ileri götürmesi bilerek olur, bilinçli olur. Üst yapıyı kendi içinde bağlantılı bir bütün olarak gösterdik. Peki bir fikir ya da bir kurumun bu bütüne bağlılığını belirleyen nedir? Yalnızca onun sınıfsal yararlılığı ve temelin hizmetindeki rolü. Üst yapının yaşamında, fikirlerin savaşımında, kurumların evriminde rastlantı yoktur. Burjuvazi kendi üst yapısını bir plana göre düzenler. İşte buna bir örnek. Meclis kürsüsünden Fallaux yasası üzerine tartışmalar sırasında 1848 Haziran'ından birkaç ay sonra Montalembert Kontu'nun konuşması. Mülk sahibi olarak ve mülk sahiplerine hitap ederek tam bir açık yüreklilikle bir tek sözcük ekleyeceğim. Çünkü biz burada sanıyorum birbirimize yalansız dolansız gerçeği söylemek üzere bulunuyoruz. Bugünün sorunu nedir? Mülk sahibi olmayanlarda mülkiyete saygı uyandırmaktır. Bu saygıyı uyandırmak, kendileri mülk sahibi olmayanları mülkiyete inandırmak için bir tek yol biliyorum. Onları Tanrı'ya inandırmak ve seçmeciliğin şu ya da bu başka bir sistemin belirsiz tanrısına değil ama Hristiyan dini öğretisinin tanrısına, 10 emiri yazdırmış olan ve hırsızları sonsuza kadar cezalandıran bir Tanrı'ya inandırmak. İşte mülkiyeti etkili bir şekilde koruyabilecek olan gerçekten halka göre tek inanç budur. Burada üst yapının bilinçli şekillenmesini, burjuvazinin eski bir kurumu daha gerici olma yoluna girmiş olan kendi üst yapısı içine almak zorunluluğunu kavruyoruz. Katolik kilise köleliği mahkum etmedi. Orta çağda Avrupa'da sömürgelerde 1848'e kadar, Birleşik Devletler'de 1865'e kadar köleler vardı. Kilise serflere, senyöre boyun eğmeyi öğretti. Kuşkusuz cengaver olan derebeyler, onları cehennem ateşi korkusuyla Tanrı'nın yasaklarına saygı göstermeye zorladı. Ama bu önlemler her şeyden önce o toplumun yaşamı için zorunlu olan kültürü koruyor, üretimi kayırıyor, ayaklanmaları önlüyordu. Kısacası feodallerin aşırılıklarına karşı feodaliteyi koruyordu. Ama Reims başpiskoposu haykırıyordu. Serfler, efendilerinize karşı her zaman uysal olunuz. Onların sertliğini ya da cimriliğini bahane edecek duruma düşmeyiniz. Yalnız iyi ve ölçülü olanlara değil, böyle olmayanlara da bağlı kalınız. Kilisenin kuralları serfleri baş kaldırmaya, itaatsizliğe, hileye itenlere ve hele hele onlara açıkça karşı koymayı öğretenlere karşı aforozlarını ilan eder. Daha sonra kilise 19. yüzyıl sonlarının genelgeleriyle kapitalistlerin yolsuzluklarına karşı kapitalizmi korumaya çaba gösterdi. Ağzını da buna göre ayarladı. Eskiden toplumda senyörlerin ve serflerin varlığını zorunlu olarak ilan ediyordu. Şimdi de kapitalistlerle proleterlerin varlığının zorunlu olduğunu bildiriyor. Böylece kapitalizmde kilisenin varlığı bir eski düzenden arta kalış değildir. Bu sömürücü ve zorba burjuva düzeninin daha eski ama gene sömürünün ve baskının hüküm sürdüğü toplumsal bir biçimlenmeyi içeren bir ideolojiden ve bir kurumdan yararlandığı anlamına gelir. İşte bunun içindir ki burjuvazi kendini tehlikede hisseder hissetmez, dini kendi gereksinmelerine uydurarak bile bile yeniden kalkındırdı. Ve kapitalist üst yapının bütünü içinde bir bölüm olarak dine yeniden güç ve arka verdi. Sonuç olarak dinsel eğitim ile laik öğretimi birbirinin tamamlayıcısı olarak sundu. 1887 yılının ilkokul hakkındaki resmi bilgileri gösteriyor ki, laik öğretim dinsel öğretime karşı koymaksızın ondan ayrılır. Öğretmen rahibin yerini almaz. Her çocuğu namuslu bir insan yapmak için kendi çabalarını onun çabalarına katar. Burjuvazi bütün yumurtalarını aynı sepete koymuyorsa da gene de kemanlarını akort etmeyi bilmiyor. Stalin'in bir gözlemi özellikle üzerinde durulmaya değer. Üst yapı bu alet olma rolünü reddettiği anda niteliğini yitirir ve üst yapı olmaktan çıkar. Örneğin resmi öğretimin hocaları burjuvazinin emperyalist amaçlarını savunmayı reddederlerse burjuvazi bu demokrat öğretmenleri işlerinden atar. Burjuva yasallık artık tekellerin gereklerine uygun gelmediği zaman tekellerin kendi çıkarlarının iyi bir aleti olmaktan çıkar. Burjuvazi burjuva demokratik özgürlükler bir yana atmaya bakar. İşte o zaman burjuva özgürlükleri bayrağını yukarı kaldırmak ve onu ileri götürmek işi pek doğal olarak kapitalist düzende ulusa kendi siyasal görüşlerini yaymak için en iyi koşulları burjuva demokrasisinde bulan proletaryaya düşer. Şu halde fikirler ve kurumlar metafizik bir biçimde değerlendirilmemelidir. Fikirlerin kökenlerinin onların niteliklerini belirlediği doğru ise de tarihsel koşulların değişmesi onların rolünü değiştirir. Bunların belli bir anda nesnel koşulların değişmesinden dolayı hangi sınıfın hizmetine konabileceklerini daima diyalektik olarak araştırmak gerekir. Üst yapının en başta da devletin etkin gücü özellikle kapitalizmin can çekişme döneminde kendini gösterir. Bu dönemde üretim ilişkileri artık üretici güçlerin niteliğine uygun değildir. Bu ilişkileri sağlamlaştırmak, üretim ilişkileri ile üretici güçler arasındaki zorunlu uygunluk yasasının uygulanmasını engellemek ve kapitalizmin varlığını sonsuz bir şekilde uzatmaya çalışmak için bütün önlemleri alan kapitalist devlettir. Kendisine uygun gelen bir ideolojiye dayanan burjuva devlet, o zaman toplumun ilerlemesine karşı başlıca engel haline gelir. Ancak yeni güçlerin bilinçli eylemiyle yolun üzerinden uzaklaştırılabilen bir engel. Daha önceki dersten biliyoruz ki bu siyasal ve toplumsal güçler proletarya ile köy ve kentteki emekçi kitlelerin ittifakı ile oluşur.